15 Nisan Pazartesi sabahından herkese günaydın sevgili dinleyenler. Uzun bir tatilden sonra yepyeni bir haftaya başladık. Umarım iş hayatınıza yumuşak bir geçiş yaptığımız bir gün olur. Mikrofonda bugün ben İpek, sizlere günün haberlerini aktaracağım. Bugünün bülteni Akbank'la birlikte ulaşıyor. Akbank, hepimiz için sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata dokunan çalışmalarını yeni iletişim kampanyasıyla duyuruyor. Sürdürülebilirlik kavramını sadece çevresel boyutta değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik açılardan da ele alınması gerektiğini vurgu yaparak toplumsal dönüşümü desteklemek için çalışmalar yürütüyor. Ayrıntılar bültende. Meclis hakkında bir haberle başlayalım. TBMM'nin yerel seçimler ve Ramazan Bayramı nedeniyle verdiği ara 16 Nisan'da sona eriyor. Mecliste başta ekonomi olmak üzere turizmden enerjiye, yargıdan içişlerine birçok konuda önemli kanun teklifleri gündemde olacak. Ayrıca siyasi partiler sandık sonuçlarına dair parti içi değerlendirmelerini yapacak. Meclis Genel Kurulu'nda enerji teklifleri yer alacak. Bu kapsamda içme, kullanma suyu alanları, kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Turist rehberliği ile ilgili yeni kurallar getiren teklifin de kısa süre içinde yasalaştırılması planlanıyor. Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi meclise sunulacak. Yaklaşık 30 maddelik teklifle öncelikle kripto varlıkların hukuki tanımı yapılacak. Haberin devamına bültenden ulaşabilirsiniz. Türkiye'den haberlerle devam ediyoruz. Antalya, Konya altında Tünektepe Teleferik Tesisinde Cuma günü meydana gelen kazada kopan teleferik direğinin çarptığı kabinin tabanının düşmesiyle 54 yaşındaki Memiş Gümüş hayatını kaybetti. Gümüş'ün eşi ve iki çocuğu da yaralandı. Olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza nedeniyle saatlerce havada mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl aranın ardından 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'a gidecek. Ayrıca Erdoğan Nisan ayında 3 önemli konuğu da Türkiye'de ağırlayacak. 18 Nisan Perşembe günü Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, 24 Nisan Çarşamba günü ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşecek. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de Nisan ayı içinde Türkiye'yi resmi ziyarette bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a Filistin konulu mektup gönderdi. Erdoğan mektupta, "Saygıdeğer Papa Hazretleri, Diyanet İşleri Başkanımızı kabulünüz vesilesiyle saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir" ifadelerine yer verdi. Papa Franciscus, mektubu için Erdoğan'a teşekkür etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatiline ilişkin son trafik verilerini paylaştı. Açıklamada, 8 günlük bayram tatilinde 4.998 trafik kazası meydana geldiği, kazalar nedeniyle 66 kişinin hayatını kaybettiği, 8.352 kişinin de yaralandığı belirtildi. Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre, İtalyan donanmasına ait 2 devriye gemisi, 2 fırkateyn ve 3 denizaltı, İzmir'in Ali Ağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine ulaştı. Deniz araçlarının söküm hazırlıkları başlarken tehlikeli madde envanter raporları ise hala kamuoyuyla paylaşılmadı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu'nun partisinin Kütahya Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi talebini reddetmesi üzerine bir açıklama yaptı. Yıldız, YSK'nın kararını eleştirerek, "Tüm bu tartışmalara son vermek için elektronik seçim sistemine geçilmesi şarttır. Yasal düzenleme geciktirilmeden yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Şimdi sırada İran-İsrail ile alakalı bir haber var. İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Konsolosluğu ve Büyükelçilik konutuna saldırı düzenlemesine sert bir karşılık vereceğini söylemişti. İran, bahsettiği misillemeyi cumartesi gece yaptı. İsrail ordusu, İran'ın 300'den fazla insansız hava aracı ve füzelerle saldırı düzenlediğini, saldırılar sonucunda küçük bir kız çocuğunun yaralandığını açıkladı. İsrail, ABD ve Birleşik Krallık'ın desteğiyle füzeleri topraklarına ulaşmadan düşürdü. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hegari, dünkü açıklamasında, fırlatılan 170 insansız hava aracı ve 30 seyir füzesinden hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığını, fırlatılan 110 balistik füzenin ise çok azının İsrail'e ulaştığını, bunlardan birinin İsrail'in güneyindeki Nevatim askeri üssünde hafif hasara yol açtığını belirtti. İran ve İsrail onlarca yıldır gölge savaşları yürütüyordu, ancak İran ilk kez kendi topraklarından doğrudan İsrail'i hedef almış oldu. İsrail savaş kabinesi saldırı sonrası ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, İran'a bizim belirlediğimiz zaman diliminde karşılık vereceğiz dedi. Yazının devamına bültenden ulaşabilirsiniz. Şimdi sırada dünyadan bazı haberler var. Almanya'nın başkenti Berlin'de Cuma günü yapılan Filistin Kongresi adlı konferans başladıktan 2 saat sonra polis tarafından sonlandırıldı. Polis yaklaşık 250 kişinin salonu terk etmesini istedi. Konferansın organizatörleri toplantının polis tarafından iptal edilmesini demokratik hakların engellenmesi olarak tanımladı. Yunanistan'ın eski maliye bakanı Yanis Varoufakis, İsrail'i eleştirdiği konuşma nedeniyle Almanya'nın kendisine siyasi yasak getirdiğini ifade etti. Varoufakis, Almanya İçişleri Bakanlığı tüm siyasi faaliyetlerimi yasakladı. Sadece Almanya'yı ziyaret etmem yasaklanmadı, Zoom aracılığıyla da katılımım engelleniyor, dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Ierapetritis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair açıklama yaptı. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Delphi Ekonomik Forum'un etkinliğinde konuşan Ierapetritis, Türkiye ile aramızdaki meseleleri daha fazla dramatize etmemeliyiz. Çocuklarımın parmakların tetikte olmadığı bir bölgede yaşamalarını istiyorum, dedi. Sırada ekonomi ve finans haberleri var. Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın bir önceki yıla kıyasla 0,06 puan artışla %1,08'e yükselerek tarihin en yüksek seviyesine çıktığını, hizmet ihracatının ise 100,8 milyar dolarla küresel hizmet ihracatının %1,3'üne ulaştığını duyurdu. Uluslararası Para Fonu IMF'in mevcut başkanı Kristalina Georgieva, IMF İcra Direktörü Kurulu üyelerinin oy birliğiyle bir dönem daha başkanlık yapmak üzere yeniden seçildi. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon ve istihdam hedeflerine dair çok başarılı bir ilerleme kaydettiklerini, ancak çok yakın vadede bir faiz indirimi yapmaya gerek olmadığını söyledi. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin Şubat ayında %0,1 büyüdüğünü duyurdu. Söz konusu dönemde gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan alt sektörler arasından hizmet ve sanayi sektörleri %0,1, inşaat sektörü ise %1,9 büyüme kaydetti. Son olarak iş dünyası ve teknoloji haberleri var sırada. Neredeyse 160 bin Hollywood aktörü ve medya çalışanlarını temsil eden SAG-AFTRA sendikası, Warner Music Group ve Sony Music Entertainment gibi büyük plak şirketleriyle anlaşmaya vardı. Asgari ücret artışını ve AI kullanımına karşı koruma sağlamayı içeren anlaşma, 2021'den 2026'ya kadar olan 5 yıllık dönemi kapsıyor. Google, ABD, Japonya ve diğer Pasifik ülkelerinin dijital bağlantısını geliştirmek için 1 milyar dolar yatırımla Proa ve Taihei adlı iki denizaltı kablosu kuracağını açıkladı. Proa, ABD, Japonya, Kuzey Mariana Adaları ve Guam arasında yer alırken Taihei, ABD, Japonya ve Hawaii arasında dijital köprü olacak. X, tüm iOS kullanıcıları için parolasız oturum açma özelliği Passkey'i aktifleştirdiğini duyurdu. Bu yılın başında ilk ABD'de uygulanmaya başlayan özellikle şirket, kullanıcıların Safety adlı resmi hesabından parolasız oturum açmasını sağlayarak güvenliği artırmayı hedefliyor. Evet sevgili Apostol 6.30 dinleyenleri, bugünün bülteni Akbank'la birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek, sizlere harika bir gün diliyorum. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.